Ayrım 19, sayfa 245. Sidonya, bazı imparatorluk muhafızlarının girişte olduğunu ve onunla şahsen konuşmak istediklerini bildirdiğinde Hipatia Aspasüs'te odasında çalışıyordu. Şaşırarak peşinde Aspasüs'te çalışma odasından çıktı. Avluyu geçince iki askerin kapıda ve başka altı askerin girişin önündeki sokakta mevzilendiğini görünce hayrete düştü. İyi günler diye selam verdi. İyi günler hanımefendi dedi en yüksek rütbeli asker bir yandan başını hafifçe kaldırarak. Size validen haber getirdim ve korkarım iyi değil. Ne oldu diye sordu Hipatia endişeli bir şekilde. Uzlaşma umut edilen şekilde sonuçlanmadı. Psikopos Siril'in verdiği vaaz valiyi rahatsız etti ve o da Serapyum'u affedersiniz yani kiliseyi terk etti. Giderken orada bulunan parabolaniler çıkışı kapatarak ona bağırmaya başladılar ve kısa bir süre sonra da saldırdılar. Taşlandı. Çok sayıda muhafız yoktu ve eğer diğer Hristiyanlar olmasaydı belki de valinin hayatına mal olacaktı. Çok şükür sadece yaralandı ve yarası da ağır değil. Hipatia'nın yüzü askerin anlattığı hikayeyi dinlerken hayretle inanmazlıkla doluyordu. Böyle bir şey nasıl olabildi diye sordu konuşmasını bitirince. Suçlunun hükmü infaz edildi diye bildirdi asker. Beni derhal valinin yanına götürün dedi Hipatia. Korkarım bu mümkün değil hanımefendi. Yeni bir talimat gelene kadar sizi evde tutmamızı emretti. Bu aralar sokakta bulunmanız uygun değil. Hangi nedenden dolayı? Diye sordu şaşkınlık içinde. Siril size ağır suçlamalarda bulundu. Hipatia bu kez şaşırmadan sessizce razı oldu. Bunu beklediği söylenemezdi fakat şaşırmamıştı da. Peki beni neyle suçladı? Diye sordu donuk bakışlar ve üzüntü dolu bir ifadeyle. Dinsizlikle ve cadılıkla. Bilgiyi sindirmeye çalışırken bir o askere baktı bir diğerine. Başıyla onayladı ve çaba sarf etmeden belli belirsiz bir şekilde konuştu. Anlıyorum. Ve bir müddet duraksadıktan sonra ekledi. Teşekkür ederim asker. Ona karşı yapılan suçlamaların ağırlığı nedeniyle yorum yapmaya cesaret edemeyen Aspasüs eşliğinde eve çekildi. Siril onu resmen ölüme mahkum etmişti. Avluda aralarında fısıldaşmakta olan Sira ve Sidonya ile karşılaştılar. Onu görünce ürküp işlerin başına dönmek için ayrıldılar. Sira diye durdurdu Hipatia. Evet efendim dedi arkasını dönerek. Yemek hazırlarken askerler için de yapın. Köle onaylayarak hızla oradan ayrıldı. Sonra Hipatia kölesine doğru yöneldi. Aspasius valiye gidip valinin nasıl olduğunu kendi gözlerimle görmeni istiyorum. Fakat hanımefendi girmeme izin vermezler ki. Git ve benden ona özel bir mesajın olduğunu bahane ederek gir. Peki bu mesaj nedir hanımefendi? Hipatia bir müddet düşündü. Orestes'e nasıl olduğunu öğrenmek istediğimi ve bu sebeple seni gönderdiğimi söylersin dedi gülümseyerek. Onun için yapabileceğim bir şey var mı diye sorduğumu da söyle. Tamam efendim. Şimdi git ve hemen dön. Bu akşam çalışmak için sana ihtiyacım var. Peki efendim. Köle itaat ederek hemen gitti. Sokaklar hiç olmadığı kadar sakindi ve Aspasius zorlanmadan valinin sarayına ulaştı. Kapıda filozoftan valiye özel bir mesaj getirdiğini söyleyince Hipatia'nın tahmin ettiği gibi zorluk çıkarmadılar. Muhafızlardan birisi ona Orestes'in özel odalarına kadar eşlik etti. Aspasius girişten valinin divanlarından birine uzandığını ve iki adamın onu kollarından tutarken üçüncü bir adamın alnındaki yarayı dikmeye çalıştığını gördü. Dişlerini sıkarak acı ifadesini güçlükle bastırıyordu. Orada bulunan adamlardan birisi ısırması için ağzına doğru bir bez uzattı. Orestes onu bir homurtuyla reddetti. Orestes'in içinde bulunduğu durumu görünce Aspasius geriye doğru bir adım attı ve askere girmeden önce valinin tedavisini bitirmelerini beklemeyi tercih ettiğini söyledi. Asker anlayışla karşılayarak ona doktorların işi bitene kadar bekleyebileceği bitişikte bulunan ufak bir oda gösterdi. Aspasius askere teşekkür ederek gösterdiği yere doğru yöneldi. Koridorda Sinesius tarafından takip edilen askerin tekrar geldiğini gördüğünde aradan uzun süre geçmemişti. Bir dakika sonra beklemeyi rica ettiği için sevinmişti. Çünkü askerin şöyle dediğini duydu. Efendim, Siren Piskoposu geldi. Hepiniz gidin dedi Orestes. Yarı hala kapanmadı sayın vali. Çıkın buradan. Herkes çıksın. Çıkın. Aspasius valinin odasından çıkanların ayak seslerini duydu. Orestes çok öfkeliydi ve eğer Aspasius Sinesius'un yerinde olsaydı o da biraz daha beklerdi. Meraklı tabiatı onu kulak kabartmaya itti ve Orestes'in hiddet ve acıyla karışık bitkin sesini duydu. Söylesene bu ne rezalet? Bununla bir alakam olduğunu mu düşünüyorsun? Sana ihanet etmek isteseydim burada olur muydum? Kör müsün? diye sordu Sinesius'un sakin sesi. Evet öyleyim, kör ve sağır. Bu sahte ruh çobanın istediği benim kellenmiş. Bu sürüngenin peşinde olduğu benmişim. Bu hükümetmiş, bu şehirmiş, bu bir savaş ilanıdır. Orestes'in sesinin yoğunluğu ve hiddeti söylediği her cümlede artıyordu. Biliyorum, biliyorum diye karşılık verdi Sinesius. Öyleyse bana sadakat yemini et, imparatorluğa, haydi et. Ya onu suçlu bul ya da git. Orestes'in talebini rahatsız edici bir sessizlik takip etti. Bunu yapacağım dedi Sinesius sonunda. Eğer gerekliyse yaparım. Sadece bununla kalmayıp eyaletin diğer piskoposlarını toplar, çöldeki keşişleri ve novetyancıları çağırırım. Siril'i durdurmak için herkese ama önce sana bir şey sormalıyım. İsa'ya inanıyor musun Orestes? Ne? İsa'ya inanıyor musun? Ne diye tekrar sordu Orestes şiddetle. Gerçek bir Hristiyan mısın yoksa diğer pek çoğu gibi politika için mi dinini değiştirdin? Sinesius, neden diz çökmedin diye sözünü kesti Sinesius konuşmasına izin vermeden. Başka ne seçeneğin vardı? Neden diz çökmedin? Başka ne seçeneğin vardı? Hipatia'ya ihanet etmek mi? Ona hükmetmek mi? Sen ne yapardın diye yanıtladı Orestes ağlamaktan titreyen bir sesle. Ben Tanrı'yı asla rencide etmezdim diye cevap verdi psikopos ciddi bir sesle. Tanrı'yı rencide eden o sözlerini çarpıtarak onu rencide ediyor, kutsal kitabı değiştirerek. Orada yazanı okudu dedi Sinesius ve ekledi. Kaç kadına itaat ettin, kaçına? Kaçına saygı duydun ve dinledin? Sadece birine, kutsal kitap katidir ve Siril elinde tutuyordu. Kardeşim, herkesin önünde Tanrı'ya yapılan hakareti görmüyor musun? Bilmiyordum, ne yapacağımı bilmiyorum. Ona söylemen gerekiyor. Söyle ona Orestes, yazılana inandığını söyle. İnanıyorum diye karşılık verdi ağlamayı bırakmadan. Bunu bana söyleme, ona söyle. Diz çök, onun önünde diz çök. Valinin ağlama sesi her yeri kaplıyordu ve Aspasius en iyisinin gitmek ve belki ertesi gün tekrar gelmek olduğunu düşündü. Hipatia bunu anlardı. Gürültü çıkarmadan beklediği odadan çıktı ve koridorda yürürken arkasına dönüp bakmaya engel olmadı. O sonra Orestes'i Sinesius'un önünde diz çökmüş, inleyerek ağlarken gördü. Aspasius dönüş yolunda Hipatia'ya sadece doktorların valiye dikiş attığını gördüğünü ve onu rahatsız etmemeyi tercih ettiğini söylemeye karar verdi. Efendisine muhafızların verdiği haberin yettiğini düşündüğünden Sinesius ve Orestes arasında geçen konuşmayı kendine saklayacaktı. Eğer Orestes daha fazlasını anlatmak isterse bu Aspasius'un değil, onun kararı olacaktı. Eve vardığında da aynen böyle yaptı ve çalışmaya yoğunlaşmış olan efendisini işine dönmesi için teşvik etti. Aspasius çalışma odasına oturdu ve masanın üstünde bulunan papirüslere yoğunlaştı. Uzun bir süre eğriler ve episikillerle dolu grafiği inceledikten sonra sıkıntıyla iç çekti. Seni rahatsız eden nedir Aspasius? Diye sordu Hipatia. Benimki budalaca kuşkular diye yanıtladı. Budalalar kuşkulanmaz. Haydi söyle bana. Kendime sormadan edemiyorum. Eğer yörüngenin şekli daireye sadık değilse, onun var olan en değişken ve tuhaf olanlar dahil başka herhangi bir şekil edinmesini engelleyen nedir? Dahası her dönüşte şekil değiştirmesini ve böylelikle bizi aldatarak onu ararken çılgına dönmemizi engelleyen nedir? Aspasius, biraz önce kendin söyledin, her dönüşte. Öyleyse en azından kapalı ve sürekli bir şekil olması gerekir. Sen ve ben her geçen yıl aynı olayı gözlemlemedik mi? Sana söylüyorum bu şekil fazla uzakta olamaz. Hipatia ihtiyarı tekrar neşelendirmeyi başardı. Onun umudu Aspasius'un gülümsemesine sebep oldu. Bu da ona Hipatia'dan bulaşmıştı. İkisi yenilenen hevesleriyle çalışmaya devam ettiler. Gün batımında askerler bizi çağırdılar. Kapıya gittiğimizde onları takip etmemizi emrettiler. Mekanın içi dışarısı kadar yalındı. Dar koridorlardan ve ensiz merdivenlerden inerken nem ve dayanılmaz bir koku ruhumuza kadar işledi. Muhafızlardan birisi açık bir kapının yanında durarak girmemiz için bir hareket yaptı. Arkadaşlarım ve ben orada bizi bekleyen şeyden korkarak birbirimize baktık. Bir cesaretle önce Sirius, sonra ben ve arkamdan da Isidorus girdi. Yerde yatan kardeşimizin cesedini görünce hiçbirimizin ağzından tek bir kelime çıkmadı. Ahşap açını hala sıkıca kavruyor gibiydi. Merakla bakmaya gelen ve Ammonius'un kıyafetlerini koklayan bir fare, Isidorus'un üzerine doğru atlamasıyla kaçtı. Çömelip arkadaşımın elindeki haçı aldım ve Sirius'un yardımıyla cansız bedenini kaldırdım. Omuzlarımın üstüne yükledikten sonra hücreden ve binadan sessizce çıktık. Kederle haftalar önce Ammonius'un tamir ettiği el arabasını koyduğumuz yere doğru yürüdük. Cesedi ona yerleştirdikten sonra Serapium'daki kiliseye doğru yöneldik. Küçük bir sunak inşa edip üzerini bir pelerinle örttük ve kardeşimizin bedenini üstüne yerleştirdik. Biraz su ve birkaç bez parçasıyla bedenini biraz temizleyip sımsıkı tutarak öldüğünü, haçını cansız ellerine iade ettik. Sirius ve ben cesedin yanında kalırken Isidorus olanları psikoposa haber vermeye gitti. Birkaç saat sonra yanında bazı parabolanilerle oraya geldi. Tapınağın içinde sessizlik hüküm sürüyordu ve herkes ölü kardeşimizin etrafına daire şeklinde toplanmıştı. Cyril cansız bedene yaklaştı, onu sessizce kutsadı ve bir müddet sonra her zamanki gibi yumuşakça, tatlı bir sesle konuşmaya başladı. Bugün çoğunuz sevgili kardeşimiz Ammonius'un sadece coşkusunu ve hayırseverliğini değil, hayatta gerçekleştirdiği mucizeleri de hatırlayacaksınız. Kendisini Tanrı'ya havale edip ateşe attığı ve beyaz bir güvercin kılığındaki kutsal ruhun alevleri yolundan uzaklaştırdığı zamanki gibi. Medorus'un bu olayı bana anlattığı anı ve Ammonius'u tanımak için içimde uyandırdığı merakı hatırladım. Bir dostumu kaybetmiş olmaktan dolayı hüzünlü hissediyordum fakat bir yandan da neden olduğunu bilmiyordum ama rahatlamıştım. Ammonius İsa'ya olan inancını kahramanlıkla savunurken öldü, dedi Cyril. Seni şehit ve aziz ilan ediyorum. Bu sözleri duyunca çoğu arkadaşım Ammonius'un bedeni önünde diz çöktü. Ben bunu yapmadım. Dahası Cyril'e göre kutsallık niteliklerinin ne olduğunu sorguladım. Piskopos İstavros çıkardı ve geri çekilmeye başladığında aradan intikam isteyen çığlıklar duyuldu. Adalet, adalet istiyoruz. Cyril durdu. Size daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok sevgili parabolanilerim, dedi. Bırakın Tanrı bize yol göstersin. Nefendirdikten, gaddarlığı kutsallaştırdıktan ve özgürlüğü mahkum ettikten sonra orada durmuş ellerini yıkıyordu. Piskoposumuz orada durmuş bize Tanrı'nın yol göstereceğini söylerken o bize hedefi zaten işaretlemişti ve geldiğinden beri parabolanilerin yolunun şiddetten başkası olmadığını biliyordu. Gitmeden önce Peter adında başka bir lektörü grubun yeni lideri olarak atadı. Törende bulunan parabolanilerin çoğu görevlerinin başına döndüler. Sadece biz, müzede kalarak ertesi gün defnedilene kadar tüm gece boyunca Ammonius'un başında bekledik. Arkadaşlarım tapınaktan çıktı ve dostumun cansız bedeninin önünde yalnız kaldım. Yere oturup ağladım. Onu sevdiğim için inleyerek ağladım. Fakat her şeyden çok ahmaklığımıza, özellikle de benimkine ağladım. Kendimi kandırılmış, yönetilmiş ve kullanılmış hissettim. Kardeşimin ifadesiz yüzüne bakarak sessizce yoğunlaştım, düşünmek için bekledim. Kardeşim Ammonius, seni hayal kırıklığına uğratıp uğratmadığımı bilmiyorum ama nihayetinde sen beni hayal kırıklığına uğratmadın. Bana Tanrı'yı gösterdin ve bunun için sana hayatım boyunca minnettar olacağım. Ve bugün ölümünle bana ne kadar hatalı olduğumuzu, davranışlarımızın Tanrı'dan ne kadar uzak olduğunu gösterdin. Sevgi dolu ölmek yerine nefret dolu öldün. Bağışlanarak gitmek yerine mahkum edilerek gittin. Son eylemin saldırı oldu bize öğrettiğin, Efendimizin merhametinden o kadar uzak. Ve seni bunun için aziz ilan ettiler. Ermişlik bu mu? Öldürmek isteyerek ölmek şehitlik mi? Seni örnek alalım diye şehit ilan ettiler. Neden kuşkulanmıyoruz tüm bu hüzündeki sorumluluğumuzun ne olduğunu neden sorgulayamıyoruz? Çünkü eğer kendimize soracak olursak, kuşkulanacak olursak ve kendimizi sorgulayacak olursak, Cyril'e hırslarında kim hizmet edecek? Tüm bilgeliğiyle Tanrı ona bir ordu bahşetmedi ama o Tanrı'nın adına orduyu kendisi yarattı. Ve bizler kardeşim güce susamış, nefretten kör olmuş bir adamın ahmak kuklalarından başka bir şey olamadık. Ammonius kardeşim, Tanrı'nın sonsuz iyiliğiyle bizim sonsuz cehaletimizi bağışlayacağını umuyorum. Biliyor musun, ben bir zamanlar köleydim ama sıradan kölelerden değil. Sana hiç söylemedim ama filozofun, büyücü cadının, Hipatya'nın kölesiydim. Ve biliyor musun, güzelliğinin büyülediği ve bilgeliğinin onu dinleyenleri tahrik ettiği kesin olsa da o ne bir cadı ne de bir büyücü. Ve biliyor musun, o Hristiyan değil ama herhangi birimizden Tanrı'ya daha yakın. Her insanın içindeki ilahın her şeyden çok saygıyı hak ettiğini bana öğretmişti ama ben bir budala olarak unuttum. Anlıyor musun, Bu insanın öğretilerine bizim uyguladığımız dinden, mahkumiyet ve şiddet dininden, cinayet dininden, nefret ve intikam dininden daha yakın. Bu bizim dinimiz değil mi? Bugün bana Tanrı'nın adına uyguladığımızın gerçekten de bu olduğunu gösterdin. Bugün sevgili kardeşim, gözlerimi açtın ve bunun için sana teşekkür ediyorum. Sana bir insan ve bir dost olarak saygı duyuyorum. Ama sana aziz olarak saygı duymayı düşünmediğimi söylememe izin ver, Ammonius. Tanrı seni kutsasın ve birlikte neden olduğumuz tüm zarar yüzünden bizi bağışlasın. Amin. Arkadaşım için ve bunca senedir ne kadar yanıldığımın farkına vardığım için döktüğüm gözyaşlarını sildim. Biraz gecenin havasını solumaya dışarı çıktım. Arkadaşlarım bir ateşin etrafında sohbet ediyorlardı. Ben yanlarına oturmamaya karar verdim ve onlara fazla uzak görünmemek için yakınlardaki bir sütuna yaslandım. Düşünmeye çalıştım. Ancak seslerini fazlasıyla net duyuyordum. Bu bahsettiğiniz kişiler Novetyancılar. Yardımlarına güven olmaz çünkü eğer fırsatlar olsaydı piskoposu kendi elleriyle öldürürlerdi. Ya Nitria keşişleri? Onlar en az 500 kişi, bizden 500 kişi daha. Bunun valinin sonunu getirme yeteceğini mi düşünüyorsun? Bu kadar saf olma. Orada üst düzey alarmda. Bizim ölüm fermanımız olur. Olursa olsun. Konuşan eşek Isidorus'tu. Böylesi bir saçmalık ancak ondan çıkabildi. Dinleyin. Bu ses bizimkilerin arasından iyi tanımadığım tek kişi olan Lektör Peter'in sesiydi. Çok daha basit ve etkili bir şey yapabiliriz. Ona en acıtacak yerinden yaralayabiliriz. Neden bahsediyorsun? O sürtükten. Kim? Filozoftan. Onu öldüreceğiz. Çok daha az sayıda muhafızı var. Bizimkilerden 20 kişiye bile ihtiyaç duymadan valiyi baş koruyucusundan mahrum bırakacağız ve daha fazlasından inanmayı reddeden herkese bir ders olur. Asillerin bile güvende olmadıklarını anlarlar. Hristiyan olmayan herkesin. Bir düşünün. Lektörün planını duyunca kanım dondu. Kalbimin hafif atışı göğsümde hızla çarpmaya başladı ve zihnimi bir düşünce seli bulandırdı. Kardeşim dediğim bu insanlar ortaya tüyler ürpertici bir plan atmışlardı. Hipatya'yı öldürmek. Siril başarmıştı. Ağzından çıkan zehir ona sadık olanların ruhuna işlemişti. Çağımızın en bilge ve benim sevmiş olduğum tek kadını ölüme mahkum etmişti. Benim sevmiş olduğum ve bugüne dek sevdiğim Hipatya güneşim ve ayım. Hipatya karanlığı aydınlatıp şehrin üzerinde asılı kalan ışığıyla İskenderiye'nin gerçek feneri. Hipatya İskenderiyelilerin yaşam biçimi, tüm şehrin bilgelik ve gerçeklik pınarı. Hayranlık uyandıran, dinlenen ve sayılan kadını. Piskopos ona cadı diyerek onu ölümlerin en fenasına mahkum etmişti. Ne kadar safmışım, ne ahmaklık. Böyle devam edemezdim, bir seçim yapmak zorundaydım. Ya dünyaya olduğu gibi bakmaya cüret edersek, dedi Hipatya Aspasyos'un sabırlı bakışları önünde. Ayaktaydı ve çalışma odasında bir o yana, bir bu yana yürüyordu. Aklına ard arda gelen binlerce fikrin içine dalmış, yüksek sesle hepsini dağıtmaya çalışıyordu. Ön yargılı hüküm ve fikirlerin hepsinden bir müddet sıyrılalım ve sadece mantığın gözüyle bakalım. Durdu ve elinde kalamosla masasından onu izleyen Aspasyos'a baktı. Bize hangi şekli gösterirdi? Hangi şekil? Bu soruları Aspasyos ve kendi beynini cevaplamaya kışkırtmak isteyerek yüreklendirici bir sesle ortaya attı. Hanımefendi, eğer gökyüzüne sizden öğrendiğim fikirler olmadan bakacak olsaydım, sadece bir yıldızlar karmaşası görürdüm. Hipatya gülümsedi ama hemen ardından etrafta dolanmaya devam etti. Hayır, hayır, daha fazla çaba göstermeliyiz. Bu zorunlu inzivayı yoğunlaşmak için kullanırız. Tekrar duraksadı ve sordu. Sorunun özü nedir? Bir yanıt arayarak kölesine tekrar baktı. Bir keresinde sorunun güneşin uyumsuzluğu olduğunu söylemiştiniz diye cevaplamaya yeltendi Aspasyos. Evet, evet söylemiştim. Tekrar heveslendi ve yürümeye devam ederken bir yandan da kölesiyle konuşuyordu. Güzel, güzel bunu kelimeye dök. İhtiyar bir süre hatırlamaya çalıştıktan sonra ikilemi ifade etti. Önerme güneşin etrafında döndüğümüzden yana olduğundan onun merkezde olması gerekir. Aynı zamanda onunla aramızda olan mesafe değiştiğinden dolayı başka bir konumda olması gerekir. Aynen öyle. Ancak efendim bu saçma değil mi? Güneş nasıl tek bir konumdayken aynı zamanda iki farklı konumda olabilir? Hipatya bu soruyu duyar duymaz kendini bir sandalyeye attı. Yüzündeki ifade tüm zihninin bu soruya takıldığını gösteriyordu. Bu soruyu yüksek sesle sormaya başladı. Güneş nasıl tek bir konumdayken aynı zamanda iki farklı konumda olabilir? Güneş nasıl tek bir konumdayken aynı zamanda iki farklı konumda olabilir? Güneş nasıl tek bir konumdayken aynı zamanda iki farklı konumda olabilir? Çalışma odasının her köşesini sanki onlardan birinde cevap saklıymış gibi boş bakışlarla süzerek bu kelimeleri tekrar tekrar söyledi. Ansızın bir şey dikkatini çekti ve soruyu yüksek sesle sormayı bıraktı. Gözleri tek bir noktaya kilitlendi, düşünceleri bir şey bulmuştu. Baktığı nokta ahşaptan oyulmuş koniydi. Aspasius, Hipatya'nın yüzü coşkuyla doldu, gözleri kuşkuyla büyüdü ve şaşkın dudaklarında hafif bir tebessüm belirmeye başladı. Kölesinin adını söylediğinde sesi heyecandan titredi. Oturduğu yerden kalktı ve Koni'nin olduğu yere doğru hızla yöneldi. Yanına gidince durdu ve onu bir süre gözlemledi. Çeşitli kesitleri farklı renklere boyanmıştı. Bu da zamanında Apollonius'un yaptığı bölümlemeyi gözler önüne seriyordu. Hipatya çok kırılgan bir şeye dokunacak biri gibi Koni'nin birinci bölümünü yavaşça kaldırarak daireyi ortaya çıkardı. Yontmayı enlemesine olan bir sonraki kesikten dikkatle ayırdığında bir şekil ortaya çıktı. Elips. Tüm bedenine bir ürperti sardı ve ağzı hala açık bir şekilde bakışlarını kölesine çevirdi. O Hipatya'dan bir tepki bekliyordu fakat efendisi konuşmaktan aciz bir şekilde dönüşümlü olarak bir ona bir Koni'ye bir Koni'ye bir ona bakıyordu. Terasa gidelim diye tepki verdi bir müddet sonra. İki büyük meşaleye ve bir de ipe ihtiyacımız olacak. Köle efendisinin niyetini anlayamadan hemen ayağa kalktı. Hipatya terasa çıkan merdivenleri alelacele çıktı ve Aspasius da birkaç dakika sonra istemiş olduğu şeylerle yanına gitti. Bunlarla ne yapayım hanımefendi diye sordu her iki elinde yanan birer meşale ve koluna dolanmış bir ip taşıyarak. Onları oraya köşelere yakın ve birbirlerine karşılıklı bir şekilde sabitle dedi küçük kum havuzunu göstererek. Aspasius dikdörtgenin bir ucuna doğru gitti ve sordu. Buraya mı? Evet evet ve ötekini de karşıt açısına doğru yönelerek kumu gösterdi. Buraya. Yanan iki meşale sabitlenmiş bir şekilde kalarak mekanı aydınlattı. Hipatya kölesinin yanına giderek kolundaki ipi aldı. İhtiyacı olan uzunluğu kafasından hesapladı. İpi koluyla ölçtü ve bıçakla kesti. Bir ucunu Aspasius'a vererek diğer ucundan kendisi tuttu ve meşalelerin tekine yönelip ötekini gösterdi. Ucunu oraya bağla diye emretti. Köle emre uydu ve Hipatya da aynısını yaptı. İpin iki ucu meşalelere bağlandı ve oldukça gevşek bağlandığından dolayı kumda bir S harfi oluşturmuştu. Hipatya eline kamıştan bir sopa aldı ve kumun meşalelerden birinin ardında kalan açısına geçti. Şimdi Aspasius, bunun dünya olduğunu hayal et dedi. Sopayı iki meşalenin hizasına fakat aralarına sokmadan saplayarak. Her ateş güneşin dünyaya nazaran bulunduğu her bir konumu temsil ediyor. Kışınki ve yazınki. Aspasius onaylarken Hipatya giderek daha hızlı ve hevesle konuşmaya devam ediyordu. Ne olurdu eğer her iki konum da aynı dairenin iki merkezi olsaydı ne olurdu? Gözleri umut saçıyordu ve cevap bekleyerek kölesine bakıyordu. Fakat hanımefendi bu mümkün değil ki diye yanıtladı aklı karışarak. Hayır bekle, daire hakkında ne biliyoruz? Yanıt beklemeden alelacele konuşmaya devam etti. Merkezinin perimetresindeki herhangi bir noktaya eşit uzaklıkta olduğunu biliyoruz, değil mi? Evet öyle, diye onayladı Aspasius. Ya sonra merkezi ikiye bölsem ve elimde kalan değişmez, perimetresine olan uzaklıkların toplamı olsa? Aspasius hiçbir şey anlamadığını ifade eden bir hareket yaptı ve Hipatya gülümseyerek sopayı tekrar aldı, çömelip ipi tuttu. Aa, bir şey olmaz, tamam, sana göstereceğim, izle. Sopayı ipe dikey olarak geçirdi ve onunla ipi çekerek bu sefer gerdi. Böylece bir açı yarattı ve sopayı yere saplamadan hep ipin içinden olacak şekilde bir ucundan diğerine kaydırmaya başladı. Eğer sopayı ip boyunca hareket ettirirsem diye açıkladı, segmentlerden biri büyürken diğeri küçülür ve aksi böylece her ikisinin toplamı hep sabit kalacaktır. Bunu şimdi görüyor musun? Aspasius sopanın hareketini izleyerek onayladı. Hipatya kölesinin anlattıklarını takip ettiğini anlayınca konuşmaya devam etti. Şimdi bu önermeyi dünyanın hareketine uygulayalım. Meşalelerin hizasındaki konuma geri döndü ve sopa hala ipin içindeyken onu kuma batırdı. Sonra sopayı hep ipin içinden hareket ettirerek kumun etrafında gezmeye başladı ve böylelikle ipi gererek kumun üstündeki hareketini çizdi. Hangi şekli elde ettik diye sordu Hipatya bir yandan onu çizerken. Çizmeyi bitirdiğinde şekli kontrol etti. Bir elips diye bağırdı coşkuyla. Meşalelerden birine yaklaştı ve üzerine kum atarak onu söndürdü. Odaklarından birinde güneş olan bir elips dedi, hala yanmakta olan meşaleyi göstererek. Aspasius başıyla onaylamayı tamamlayamadan şaşkınlık içinde figüre bakıyordu. Çünkü diye devam etti Hipatya şevkle, Daire, eksenleri bir olarak görünecek kadar yakın olan çok özel bir elipsten başka ne olabilir? Onunla aynı hevesi paylaşmayan ve bakışlarını kumdan alamayan kölesine yaklaştı. Hipatya bir anda ciddileşerek Aspasius'a baktı. Ya da belki saçma sapan konuşuyorumdur Aspasius veya neden böyle olmak zorunda? Belki ben bir müddet sustu ve sesinde tekrar bir iyimserlikle. Ama bu yaklaşımda bir uyum var, değil mi? Ağzını açmayan ve kuma gözlerini dikip bakmaya devam eden köle, sonunda bakışlarını oradan alıp efendisine yöneltti. Pekala, olabilir hanımefendi, diye yanıt verdi. Hipatya bu kelimeleri duyunca yüzünde bir rahatlama ifadesi belirdi. Düşünmeden yaşlı Aspasius'un üzerine atlayarak onu sıkıca sarıldı. O da çekinerek bir müddet kollarını doladıktan sonra Hipatya'nın sevgisine karşılık vermeye cüret etmeden hemen çekti. Hipatya da kollarını usulca çekti. Yaşlı kölesinin suratını görebildiğinde yere baktığını fark etti ve rahatsızlığını hissetti. Tamam, öyleyse yarın devam ederiz, dedi ona. Şimdi git ve uyu. İyi geceler hanımefendi, diye veda etti Aspasius. Başını öne eğerek, iyi geceler diye cevap verdi Hipatya kölesi giderken ve ekledi, teşekkürler. Merdivenlerden inmeye başlamadan önce Aspasius arkasını döndü ve Hipatya'nın diz üstü çökmüş olduğunu ve sessizce o pozisyonda kaldığını gördü.